Ayrım 6. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 63. Uyuyor muydun diye sordu Bird. Kendisi için kapıyı açan Himiko'ya. Uyumak? Bu saatte mi? Dedi arkadaşı alaycı bir ses tonuyla. Bird'ün arkasından gelen öğlen güneşi avuç içini yüzüne siper etmeye çalışan Himiko'nun yana çevirdiği boynu ve kalın pamuklu mor elbisesinden açıkta kalan yaşına uygun hatlarındaki omzuna vuruyordu. Himiko'nun kuyuşulu bir balıkçı olan dedesi Vladivostok'tan kaçırır gibi yanında getirdiği bir Rus kızıyla evlenmişti. O yüzden Himiko'nun teni kılcal damarları sayılacak ölçüde aşırı beyazdı ve hareketleri de bir türlü bulunduğu topraklara alışamayan bir yabancı gibiydi. Bir an bocalayan Himiko hemen tavuk gibi bir hareketle telaşla kapının arkasına kaçıverdi. Artık Himiko genç kızlığındaki masum güzelliğini yitirmiş, üstelik bir sonraki yaş kuşağının olgunluğuna da ulaşamamış bir halde kalmıştı. Himiko belki de dengeye oturmamış bir halde uzun süre yaşamak zorunda kalanlardandı. Bird, böylesi handikapları olan arkadaşını güneş ışıklarından korumak için dar antreye dalarak çabucak kapıyı kapatıverdi. İçeri girdiğinde geçici bir körlük yaşayan Bird, o dar antrede kendini hayvan taşımacılığı için kullanılan kamyonlardan birinin kafesindeymiş gibi hissetti. Ayakkabılarını çıkarırken biraz olsun karanlığa alışabilmek için gözlerini sürekli kırpıştırdı. Kız arkadaşı onun o halini karanlıkta izlemekle yetinmişti. ''Uyuyan birini zorla kaldırmak istemem.'' dedi Bird. ''Bugün seni biraz çekingen gördüm Bird. Fakat uyumuyordum. Gündüzleri uyuyunca akşamları asla uyuyamıyorum. Çok boyutlu uzay hakkında düşünmeye çalışıyordum yalnızca.'' ''Çok boyutlu uzay?'' ''Tamam, öyleyse o konu hakkında konuşuruz viskiyi içerken.'' diye içinden geçirdi Bird. Göz bebeklerinin genişliği hızla normale dönüyordu. Burnuyla koklayarak çevresini tanımaya çalışan kediler, köpekler gibi çevresine bakınarak kız arkadaşının ardı sıra oturma odasına girdi. Neredeyse akşam saatlerindeymiş gibi loş karanlık odada hasta bir evcil hayvanın üzerinde yattığı saman yığınını andıran sıcak ve nemli durgun bir hava vardı. Bird oraya her gelişinde oturduğu eski ama sert hasır sandalyeye bakarak üzerindeki dergileri bir kenara kaldırıp dikkatle oturdu. Himiko duş alarak kıyafetini değiştirip makyajını tazeleyene kadar perdeleri açmak bir yana odanın ışığını bile açmayacağını çok iyi biliyordu. Misafiri karanlıkta sabırla beklemek zorundaydı. Bird bir sene önce geldiğinde karanlık zeminde duran cam bir tasın üzerine basarak kırmış ve ayak baş parmağı eklem yerinden yarılmıştı. Bird o anki acısını ve düştüğü bir çare durumu anımsayarak oturduğu yerde büzülüverdi. Himiko'nun oturma odasının zemini, masası, pencerenin önündeki alçak kitap rafı, hatta video cihazı ve televizyonun bulunduğu küçük dolaba varana kadar kitap ve dergi, boş kutular, şişeler, midye kabukları, bıçak ve makas, böcek numuneleri, kış zamanı bir korudan alınmış kurumuş çiçekler, eski mektuplar, yeni mektuplarla kaplıydı. Bird viski şişesini nereye koyacağını bilemedi. Sonra ayağıyla yeri eşelermiş gibi bir hareketle küçük bir açıklık yaratıp Johnny Walker şişesini topuklarının arasına sıkıştırdı. Himiko, Bird'ün hareketlerini izleyerek sanki yeni selamlaşıyorlarmış gibi eskiden olduğu gibi bir türlü düzenli olmayı öğrenemiyorum Bird. Geçen geldiğinde de böyle miydi burası? Diye sordu. Böyleydi elbette. Ayak parmağımı kesmiştim. Öyle ya. O sefer ortalık kapkacak doluydu, dedi Himiko, özlem duyduğu bir anıyı dile getirirmiş gibi. Uzun zaman oldu Bird. Ben nasıl bıraktıysan öyleyim. Ya sen? Ben kötü bir talihsizlik yaşadım. Talihsizlik? Bird yaşadığı felaketi bu kadar çabuk anlatmayı düşünmediğinden bir an nasıl söyleyeceğini bilemedi. Daha sonra olabildiğince az sözcükle açıklayabilecek şekilde durumu basitleştirerek ''Çocuğum oldu ama doğar doğmaz öldü.'' dedi. ''Demek senin başına da aynı şey geldi. Arkadaşımın başına da aynı şey geldi. Üstelik bir değil iki ayrı arkadaşımın. Seni de katarsak üç kişi etti. Nükleer tozlarla kirlenen yağmurlar yüzünden olmasın.'' Bird, iki kafası varmış gibi doğan kendi bebeğini ve bir zamanlar gördüğü radyasyon yüzünden anormal doğan bebeklerin resmini zihninde canlandırarak karşılaştırmaya çalıştı. Ama kendi açısından bebeğinin anormalliği, onun hakkında birileriyle konuşmak bir yana, son derece yakıcı bir utanç olarak boğazına takılıp kalan, yalnızca Bird'e ait bir felaketti. Dünyadaki tüm diğer insanlarla ortak, bütün insanoğlunu ilgilendiren bir sorunun olmadığını sanıyordu. "Bizimkinin nedeni bir kazaymış," dedi Bird. "Çok acı bir deneyim olmuş Bird," dedi arkadaşı, göz çukurları siyah bir şeyle doldurulmuş gibi duran, nasıl bir ifade taşıdığı anlaşılmayan gözlerle Bird'e sakin sakin bakarak. Bird, o bakışların anlamını derinlemesine düşünmeyi bir yana bıraktı. Ayaklarının arasındaki Johnny Walker şişesini kaldırarak, "Senin yanına gelirsem öğlen saatlerinde de olsa viski içmeme izin verirsin diye düşündüm. Birlikte içelim mi?" dedi. Bird bir an arkadaşına yüzsüz bir jigolo gibi sırnaştığı hissine kapıldı. Fakat Himiko'nun erkek arkadaşlarının tümü ona bu şekilde davranırdı. Himiko ile evlenen adam, Bird başta olmak üzere bütün diğer erkek arkadaşlarından daha güçlü bir şekilde, sanki erkek kardeşiymiş gibi evlilik hayatlarının idaresini Himiko'nun omuzlarına yıkmış, sonra da bir sabah aniden intihar edivermişti. "Yaşadığın bebek felaketi henüz taze herhalde Bird. Henüz kendini tam olarak toparlayamamışsın. Bebek meselesini bir daha açmayalım." "Öylesi daha iyi olur. Konuyu açsam bile pek fazla bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum. Neticede içmek mi istiyorsun?" "Evet, içelim. Ben bir duş alıp geleyim. O sırada sen bardak, sürahi falan getirip başla istersen Bird." Bird, Himiko banyoya girdikten sonra kalktı. Oturma odasının yanındaki yataklı tren kompartımanı kadar daracık yatak odasının önünden geçince tam karşısı mutfaktı. O küçük evin dip tarafında kalan kısmı banyo ve mutfak olarak bölünmüştü. Bird, Himiko'nun üzerinden yeni çıkardığı yerde kıvrılmış yatan bir kedi gibi duran giysi ve iç çamaşırları yığınının üzerinden atlayarak mutfağa girdi. Sürahiye su doldurup yıkadığı bardakları ikişer ikişer ceplerine tıkıştırarak geri dönerken, buzlu cam kapının aralığından evin en karanlık kısmı olan banyoda duş alan arkadaşına sırtı, kalçaları ve bacaklarını istemeden de olsa bir anlığına göz atıverdi. Himiko başının üzerindeki karanlıktan akan siyah su damlalarını engel olmaya çalışırmış gibi sol elini yukarı kaldırmış, sağ elini karnına yapıştırmış bir halde sağ omzunun üzerinden kalçalarına ve hafifçe büktüğü sağ bacağının baldırına bakıyordu. Bird kendini tüm vücudu ürperecek ölçüde rahatsız hissetti. Sanki hayaletli bir karanlıktan kaçarmış gibi koşar adımlarla yatak odasından geçip artık alıştığı koltuğa geri döndü. Kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Ne zaman kontrol edebilir hale geldiğini unutacak ölçüde çıplak vücut karşısındaki tedirginlik ve gençliğe adım attığı yıllardaki sıkıntılı hal yeniden yakalayıvermişti onu. Hastane yatağında yatmış, kalp rahatsızlığı yüzünden babasıyla başka bir hastaneye gitmiş olması gereken, bebeğinden başka bir şey düşünemeyen, yani doğum yapan karısına karşı da aynı tedirginliği yaşayacağından adı gibi emindi. Bu durum kalıcı mı acaba? Üstelik ilerler belki de. Bird, viski şişesinin kapağındaki emniyet ambalajını yırtıp tıpasını çıkararak kendi bardağını doldurdu. Kolunun titremesi geçmemişti. Bardaktan kızgın farelerin diş gıcırdatmalarını andıran keskin bir ses geliyordu. Bird, hoşgörüsüz ve içine kapanık bir ihtiyar gibi gözlerini kısarak sek viskiyi boğazına akıtıverdi. Boğazı yanmıştı. Öksürürken gözlerinden yaş geldi. Fakat keyif verici sıcaklık Bird'ün midesine kadar indiğinde titremesi de o an geçiverdi. Bird, dağ çileği kokan geyirti sonrasında ısınan dudaklarını elinin tersiyle sinip titremesi duran ve hareketleri netleşen eliyle bardağını yeniden doldurdu. "Kaç bin saat alkol almaktan uzak durmayı başarabildim acaba?" Bird'ün içinde kime karşı olduğunu bilemediği bir öfke kabarmaya başlamıştı. Arpa tanelerini kapma telaşındaki bir serçe gibi ikinci bardağı da tepesine dikti. Bu kez boğazı yanmamış, öksürmemiş ve gözünden yaş da gelmemişti. Bird şişeyi kaptığı gibi etiketindeki resme şöyle bir göz atıp iç geçirdikten sonra üçüncü bardağı da içti. Himiko oturma odasına geri geldiğinde Bird sarhoş olmak üzereydi. Himiko'nun vücudunun varlığı karşısındaki hassas tedirginlik alkol zehriyle uyuşmaya yüz tutmuştu. Üstelik Himiko üzerindeki tek parça yünlü elbiseyle komik bir ayı karikatürünü andırdığından içindeki bedenin varlığını unutmak kolaylaşıyordu. Himiko saçlarını toparladıktan sonra odanın ışığını açtı. Bird masanın üstüne biraz toparlayarak Himiko'nun bardaklarını yerleştirip birine su, diğerine de viski koydu. Himiko, oymalarla süslü koltuğa, teninin tek parça elbisesinin eteklerinin dışına mümkün olduğunca az taşmasına özen göstererek oturdu. Bu, Bird için de iyi olmuştu. İçindeki tiksintiyi bastırmak üzereydi ama henüz tam olarak silmeyi başarabilmiş değildi. ''Hadi bakalım'' dedi Bird kendi bardağını kaldırıp içerken. ''Hadi bakalım'' dedi Himiko da. Sonra tanımadığı bir sıvının tazına bakan bir maymun gibi alt dudağını sivrilterek viskiden küçük bir yudum aldı. Bird ve arkadaşı sıcak nefeslerini dışarı verdiklerinde odaya alkol kokusu yayarken ilk kez göz göze geldiler. Himiko duş aldıktan sonra dirileşerek çirkinliği kaybolmuş, kapının arkasında güneş ışıklarından kaçmaya çalıştığı anki haliyle şimdiki görüntüsü arasında ana kız ölçüsünde fark oluşmuştu. Bird kendini iyi hissetti. Himiko'nun yaşında da böylesi bir gençleşme mümkün olabiliyordu. Duş alırken aklıma geldi. ''Şu şiiri anımsıyor musun?'' diyen Himiko, büyü yaparmış gibi mırıldanarak İngilizce bir dize söyledi. Bird, Himiko dizeyi bitirdiğinde tekrar etmesini istedi. ''Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.'' ''Bebeği beşiğinde öldür, henüz harekete geçmemiş arzuları beslemektense.'' anlamında. ''Fakat her bebeği de beşiğinde öldüremeyiz.'' dedi Bird. ''Kimin şiiri bu?'' ''William Blake. Anımsarsam mezuniyet tezimi Blake üzerine yazmıştım.'' ''Doğru, sen Blake'i almıştın.'' dedi Bird. Başını çevirip yatak odasıyla oturma odasını ayıran ahşap duvardaki reprodüksiyon Blake resmine bakarak. Bird o resmi birçok kez görmüştü ama hiç dikkatlice baktığı olmamıştı. Fakat şimdi tuhaf bir yanı vardı. Taş baskı türü bir resimmiş gibi görünüyordu. Ama sulu boya olduğu kesindi. Orijinal resim renklendirilmiş olabilirdi ama kalın çerçevesi içerisinde duvarı süsleyen resmin tamamı uçuk siyah mürekkep tonlarındaydı. Uzak doğu tarzı binalar arasında kalmış bir meydan. Arka planda tek tip olarak resmedilmiş iki piramit olduğuna göre Mısır'da bir yer olmalıydı. Manzaraya akşam ya da sabahın ilk saatlerinin loş karanlığı hakimdi. Meydanda karnı açılıp temizlenmiş balık gibi yatan bir ölüyle yas tutan üzüntülü annesi, ellerinde fenerleriyle çevrelenmiş yaşlılar ve kucaklarında bebekleriyle kadınlar resmedilmişti. Fakat en önemli tarafı, bu insanların başlarının üzerinde kollarını iki yana açmış, meydanı geçmekte olan devasa varlıktı. İnsan mıydı acaba? Göz alıcı kaslı vücudu balık pulları ile kaplıydı. Acı ve hüzün yüklü bakışları, burnunu aşağıya kıvrılmış gibi gösterecek ölçüde büzdüğü dudaklarıyla semender gibi duruyordu. Tanrı mı yoksa şeytan mı? Karanlık ve karmakarışık gökyüzüne doğru üzerindeki pulları yaka yaka yükselmeye çalışırmış gibi bir hali vardı. Ne yapıyor acaba? Vücudunun üzerindekiler balık pulu değil de ortaçağ tarzı zırhtır herhalde. Sanırım balık pulu. Bu resmin renkli versiyonu da yeşil renkteydi. Tam da balık pulu gibi. Tüm Mısırlıların büyük çocuklarını baştan başa öldürmeye çalışan veba. Bird, Tevrat ve İncil hakkında hiçbir şey bilmezdi. Belki de Mısır'dan çıkış bendidir diye geçirdi aklından. Bu pullu adamın gözleri ve ağzının anormalliği ise çok farklıydı. Keder, korku, hayret, bitkinlik, yalnızlık duygusu, hatta gülümsemeye varana kadar karanlık gözleri ve semendere benzettiği ağzı yeterince kaplamıştı. Çok hoş değil mi? Pullu erkeklerden mi hoşlanırsın? Evet, dedi Himiko. Eğer ben vebanın ruhu olsaydım kendimi nasıl hissederdim diye düşünmekten de hoşlanıyorum. ''Sen vebanın ruhu olsaydın bu pullu adam gibi gözlerin ve ağzın olurdu yalnızca.'' dedi Bird, Himiko'nun ağız kısmına bakarak. ''Korkutucu. Evet, korkutucu. Beni korkutan şeylerle karşılaştığımda, eğer ben başka bir insanı korkutuyor olsaydım kendim daha çok korkardım herhalde.'' diye düşünüp psikolojik olarak rahatlıyorum. ''Senin hiç taşıdığın en korkutucu duyguyu başka birinin zihnine yerleştirdiğin oldu mu?'' ''Bilmem.'' dedi Bird. Bunun için biraz düşünmem lazım. Düşünmek de anlaşılabilecek türden bir şey değil. Öyleyse şimdiye kadar başka bir insanın gerçekten korkmasına neden olacak bir şey yapmamışımdır. Evet, mutlaka öyledir. Yapmamışsındır. Fakat bir gün gelir öyle bir deneyimin olabilir, dedi Himiko. Çekingen bir tavırla da olsa kehanette bulunuyormuş gibi. Bir bebeği beşiğinde öldürmek söz konusu olduğunda ister kendin için isterse başka birisi için gayet korkutucu bir deneyim olur, dedi Bird. Sonra Bird aynı hızla boşanan bardaklarını yeniden viskiyle doldurdu. Doldurduğu bardağı bir dikişte içip yeniden doldurdu. Himiko onun kadar hızlı içmiyordu. Ölçülü olmaya mı çalışıyorsun? Araba kullanacağım dedi Himiko. Hiç benim kullandığım arabaya bindiğin olmuş muydu Bird? Hayır, henüz olmadı. Bir ara bindirirsin artık. Gece yarısı gelirsen bindireyim. Gündüzleri gelip geçen yayılar oluyor. Tehlikeli biraz. Üstelik benim sürüş tarzım da gece tipi. Gündüzleri o kadar iyi değilim. O yüzden mi gündüzleri eve kapanarak düşünüp duruyorsun? Filozof tarzı bir yaşam. Gece yarısı kırmızı MG'siyle dolaşmaya çıkan bir filozof. Şu üzerinde düşündüğün çok boyutlu uzay nasıl bir şey? Bird, Himiko'nun sevinç ve gerginliği aynı anda yaşamasını hafif bir tatmin duygusuyla birlikte izledi. Bird aslında birden evine gelip güpegündüz viski içmeye başlama görgüsüzlüğünün karşılığını vermeye çalışıyordu. Bird dışında Himiko'nun hayallerini dikkatle dinlemeye kalkışacak kişi sayısı pek fazla olamazdı. Şimdi burada konuşuyoruz ya Bird, bizim için öncelikle bu gerçek dünyamız var diye konuşmaya başladı Himiko. Bird yeni doldurduğu viski bardağını bir çocuğun oyuncağının tutuşu gibi dikkatle avuç içine yerleştirerek dinleyici konumunu aldı. Ancak benim ve seni tamamen farklı varlıklar olarak içine alan buradan başka sayısız uzay var. Bird, bizim geçmişteki farklı zamanlarda ölüm kalım olasılığımızın yarı yarıya olduğunu düşündüğümüz anlar olmuştur. Söz gelişi ben çocukken döküntülü tifüs geçirdiğimde yaşayan bir ölü gibiydim. Ölümün kucağına doğru aşağıya mı ineyim yoksa hayatta kalmak için yokuş yukarı tırmanayım mı diye şaşırıp kaldığım anı çok iyi anımsıyorum. Sonra gerçekte senin de bulunduğun bu uzayda yaşama devam etme yolunu seçtim. Ancak o dönüm noktasında bir başka Himiko ölümü tercih etti. Sonra o kırmızı döküntü izleriyle dolu cesedimin çevresi o ölen Himiko hakkında çok az anıları olan insanların yaşadığı uzaya dönüşmeye başladı. Baksana Bird, insan ölüm kalım yol ayrımına geldiğinde ölümüyle birlikte bağının kalmayacağı uzayı ve yaşamını, dolayısıyla bağını sürdüreceği uzayı yan yana halde hemen burnunun dibinde görüverir. Sonra da ölü olarak varlığının sona ereceği uzayı, üzerindeki giysileri çıkarıp atarmış gibi arkasında bırakıp yaşamaya devam edeceği uzaya girer. İşte böyle, bir insanın çevresinde ağacın gövdesinden çıkan yapraklar ve dalların ayrışmasına benzer şekilde uzaylar vardır. Kocam intihar ettiğinde de ona benzer bir şekilde uzayın hücre bölünmesini yaşadım. Şu an burada bulunan ben, kocamın öldüğü uzayda kaldım ama kocamın intihar etmeksizin yaşamını sürdürdüğü diğer uzayda başka bir Himiko birlikte yaşamaya devam ediyor. Bir insanın gencecik yaşta ölerek arkasında bıraktığı uzay ile ölümünden kurtularak yaşamını sürdürdüğü uzay şeklinde bizi çevreleyen uzaylar çoğalıp gidiyor. İşte benim söylediğim çok boyutlu uzayın anlamı bu. Sen de bebeğinin ölümünden dolayı yıpratma kendini. Bebek merkezli ayrım noktasının ötesindeki diğer uzayda hayatta kalan bebeği çevreleyen bir dünya daha var. Bu yüzden mutluluk sarhoşluğu içerisindeki genç baba olarak sen duyduğun mutluluk verici söylenti sayesinde kendini iyi hisseden benimle kutlama yapıyorsun. Tamam mı Bird? Bird viskisini içerken sakince gülümsedi. Aldığı alkol artık vücudundaki kılcal damarlara varana kadar yayılmış, etkisini göstermeye başlamıştı. Bird'ün içindeki pembeye çalan karanlık ile dış dünya arasındaki baskı dengesini koruyordu. Gerçi Bird bunun pek uzun sürmeyeceğini çok iyi biliyordu. Yeterince anlayamasan bile ana hatlarını kavramışsındır Bird. Senin de 27 yıllık yaşamında kendini ölüm kalım yolu ayrımında buluverdiğin olmadı mı? Öyle anlarda şu an bulunduğumuz uzayda yaşamını sürdürürken ardında kalan uzaylarda birer ceset bırakırsın. Şöyle bir düşün, öylesi anları anımsarsın. Evet, anımsıyorum. Gerçekten de sık sık ölmeyip hayatta kaldığım anlar oldu. Fakat her seferinde arkamda bir ceset bırakarak bu uzayda kurtulmuş mu oldum? Aynen öyle Bird. Şöyle bir düşünüyorum da nasıl olup da hayatta kaldığımı anlam veremediğim anlar da oldu, dedi Bird. Uzaklarda kalan anıların çağrısına kapılıp her an ayakta uyuyacakmış gibi bir sesle. Demek öyle. Her seferinde ardımda birer ceset bıraktım. Buradan farklı uzaylarda şaşkın ve cılız bir ilkokul öğrencisi, basit kafalı ama sağlam vücutlu bir lise öğrencisi şeklinde birçok ölü Bird var öyleyse. Şu anki Bird'ün öyle olmadığı kesin. Ama o ölülerden hangisi olmayı en çok isterdim acaba? Başka bir uzaya geçerek kurtulamadığımda, yani bu uzayda öldüğümde tüm uzaylarda ölmüş mü oluyorum? Yani benim için bir son ölüm var mı, yok mu? Eğer yoksa en azından başka bir uzayda sonsuza dek yaşayacaksın demektir. Var olduğunu düşünelim, dedi Himiko. Bu ölüm 90'ını geçtikten sonra güçsüz düşünce gelir. Tüm insanlar son uzaylarında güçsüz düşüp ölene kadar farklı uzaylarda akıllarından bile geçirmedikleri ölümleri tecrübe ederek başka uzaylarda yaşamaya devam ederler. Sonuçta tüm insanlar kendilerinin son uzaylarında güçsüz kalıp ölüyorlarsa eşitlik bu değil midir Bird? Bird birden aklına gelen düşünceyle Himiko'nun sözünü keserek ''Sen intihar eden kocanı hala yüreğinde yargılıyorsun.'' dedi. Onun için de ölümün geri dönüşü olmayan mutlaklığını silebilmek için bu şekilde psikolojik dolambaçlara giriyorsun, haksız mıyım? Nihayetinde bu uzayda kalan kendim olarak intihar eden kocamı aklımdan çıkarmamayı görev edindim, dedi Himiko. Zayıflamaya başlayan gözlerinin etrafındaki derisi kendini çirkinleştirecek ölçüde kızararak. En azından ben bu uzaydaki sorumluluklarımdan kaçmıyorum. Seni yargılıyor değilim. Ama şu anlama geliyor, dedi Bird hafif gülümsemesiyle söylediklerinin etkisini azaltmaya çalışarak da olsa inatla konuşmasını sürdürdü. Sen o diğer uzayda yaşamaya devam eden kocanı aklından çıkarmamakla bulunduğumuz bu uzayda ölen kocanın asla geriye gelmeyecek oluşunu göreli hale getirmek istiyorsun. Fakat ne tür bir psikolojik numaraya başvurursan başvur, bir insanın ölümünün mutlaklığını göreli hale getiremezsin. Yanlış mı? Belki de haklısındır. Bana bir kadeh daha viski verir misin? Dedi Himiko. Birden kendi çok boyutlu uzayına ilgisini kaybedip de hüzünlenmiş gibi bir halde. Bird, Himiko'nun kadehiyle birlikte kendi kadehini de tazeledi. Himiko'nun aklına öylesine gelerek söylediği sözleri unutana kadar sarhoş olup ertesi gün o çok boyutlu uzayla ilgili hayallerine geri dönebilmesini istiyordu. Bird, zaman makinesine binerek 10 bin yıl önceki dünyayı ziyaret etmiş bir gezgin gibi kendisinden kaynaklanan bir etkiyle gerçek dünyada anormal bir şeyler olmasından korkuyordu. Bebekteki anormalliği öğrendiği andan beri aynı hisleri taşıyordu. Üst üste gelen kötü eller sonrası bir kağıt oyununa ara verir gibi bir süreliğine dünyaya ara verebilmeyi arzuluyordu. Bird ve Himiko suskunlaştıklarında herhangi bir anlamı olmadan birbirlerine gülümseyerek böceklerin ağaçların öz suyunu emmesi gibi ciddiyetle viskilerini içiyorlardı. Yaz öğleden sonrasında caddeden gelen farklı sesler Bird için duymazlıktan gelinen anlamsız sinyaller gibiydi. Hafifçe oturuşunu değiştirip esnerken gözünden anlamsız bir damla yaş geldi. Sonra bardağını tekrar doldurdu. Dünyaya ara vermeyi başarıyla sürdürmek istermiş gibi. Baksana Bird. Bird viski bardağı parmaklarının arasında durduğu halde uyumak üzere olduğundan omzu hafifçe titreyiverince dizine viski döküyordu. Sarhoşluğun ikinci aşamasına girdiğini hissedebiliyordu. Hı? Amcandan aldığın güderi paltoya ne oldu? Dedi Himiko. Sarhoşluğa kapıldığı domates gibi yuvarlak ve kırmızı yüzünden anlaşılacak bir halde dilini yavaşça oynatarak düzgün telaffuz etme çabası içinde. Ne oldu bilmem. Doğru, üniversite birinci sınıftayken giyiyordum. İkinci sınıfın kışına kadar giydin Bird. Kış sözcüğü Bird'ün alkolün etkisiyle ağırlaşan bellek havuzunda yarattığı sert etkiyle dalgalar oluşturdu. Öyleydi. Seninle yattığımızda kereste deposunun zeminine altımıza sermiştik. Ertesi sabah yapışan çamur lekeleri ve talaş parçaları bir türlü çıkmak bilmemişti. O sıralarda kuru temizlemeciler güderi kabul etmiyorlardı üstelik. Öylece yükleye tıkıştırıvermiştim. Ama bir ara atmışımdır, dedi Bird. Belleğinde eski bir anı gibi kalan o kış ortasındaki geceyi aklından geçirirken. Hangi vesileyle öyle olduğunu anımsamıyordu ama Bird ve Himiko o kış gecesi aşırı içmişler ve çok feci sarhoş olmuşlardı. Himiko'yu evine bırakan Bird, onun ikinci katındaki bir odada kaldığı marangozhanenin arka tarafındaki kereste deposunda karanlığın içinde Himiko'ya sarılmıştı. Başlangıçta soğuktan üşüyerek birbirine masumca sarılan bir çiftten öteye geçmemişlerdi ama sonunda Bird kazayla olmuş gibi elini Himiko'nun cinsel organına sürtmüştü. Sonrasında iyice heyecanlanan Bird Himiko'yu ahşap duvara yaslayıp penisini içine sokmak için çabalamaya başlamıştı. Himiko da Bird'e yardımcı olmaya çalıştıysa da sonunda dayanamayıp sessizce gülmüştü. Evet, heyecanlanmışlardı ama henüz bir oyun niteliğinden öteye geçmemişti. Fakat ayaktayken penisi içeri sokmanın imkansız olduğunu anlayan Bird, haksızca çocuk muamelesi gördüğü hissiyle işi inada bindirmişti. Güderi paltosunu yere serip gülmeye devam eden Himiko'yu üstüne yatırmış, uzun boylu Himiko'nun başı ve dizlerinden alt kısmı doğrudan çıplak zeminde kalmıştı. Nihayet Himiko gülmesini kestiğinde Bird kızın orgazma ulaştığını düşünmüştü. Emin olmak için sorduğunda Himiko yalnızca üşüdüğünü söylemişti. Bunun üzerine de Bird ilişkiyi yarıda kesmişti. O gün vahşiydin biraz dedi Bird, 100 yaşındaki bir adamın geçmişi anımsamasına benzer bir ses tonuyla. Ben de vahşileşmiştim. Neden daha sonra başka bir yerde doğru düzgün birlikte olmadık ki? O günden sonra bir daha hiç yatmadık. Kereste deposunda olanlar tesadüfen oluveren bir kaza gibi gelmişti bana. Ertesi gün düşündüğümde tekrar etmenin anlamsız olacağını hükmettim. Haklısın, sıradan değildi, bir olay gibiydi. Neredeyse tecavüz olayıydı, dedi Bird pişmanlık yüklü ses tonuyla. Tamı tamına tecavüzdü, diye düzeltti Himiko. İyi de hiç mi zevk almadın? Orgazmın yakından olsun geçemedin mi? Dedi Bird biraz mahcup düşmüş gibi. Buna olanak yoktu. Çünkü yaşadığım ilk ilişkiydi. Bird şaşırarak Himiko'yu süzdü. Bird Himiko'nun o konularda yalan söylemeyeceğini, şaka yapmayacağını biliyordu. Bir an afallayan Bird kendini korku ve o korkudan ince bir kağıt parçasıyla ayrılan komiklik hissi arasında bir yerde bulunca hafifçe güldü. Gülüşü Himiko'ya da bulaştı. Yaşam ne kadar tuhaf. Her an şaşırtıcı olaylarla karşılaşabiliyorsun dedi Bird. Yüzünde oluşan kızarma yalnızca sarhoşluktan kaynaklanmıyordu. Üzücü laflar etme Bird. Eğer o ilişkinin ilk deneyim olarak bir anlamı olsaydı bu yalnızca benimle ilgili olurdu ve seninle ilgisi olmazdı dedi Himiko. Bird bu kez daha büyük olan bardağı viskiyle doldurup bir dikişte içti. Kereste deposunda olanları daha net olarak anımsaması gerektiği hissine kapılmıştı. Gerçekten de o an penisi büzülerek sivriltilmiş dudak gibi bir nesnenin sürekli direnciyle karşılaşmıştı. Bird o sırada Himiko'nun soğuktan dolayı büzüştüğünü sanmıştı. Fakat ertesi gün gömleğinin etek kısmındaki kan lekesini görmüştü. Acaba neden o lekenin nasıl olduğunu merak etmedim. Bu soru aklından geçtiği an geçici bir arzuya kapıldı. Sanki bir acıya tahammül ediyormuş gibi dişlerini sıkıp elindeki viski bardağını tutan parmaklarına verdiği gücü artırdı. Vücudunun derinliklerinde bir yerde keskin bir acıyla endişe hissinin karışımından bir et yumağı oluşmuş gibiydi ve kesinlikle arzudan başka bir şey değildi. Kalp hastaları gibi göğüs kafesinin içinde hissettiği biraz acıya, biraz da endişeye benzeyen bir arzu. Üstelik bilincinin zirvesini süsleyen Afrika gezisi rüyasıyla taban tabanı zıt, durağan günlük yaşamında bir kırıntıdan öteye geçmeyen, haftada bir iki kez karısıyla ilişkiye girdikten sonra sinip giden sakin arzudan güçsüz bir huh sesiyle üzüntü veren bir yorgunluk çamuruna gömülüp giden aile tipi arzudan farklıydı. Binlerce kez tekrarlanan cinsel ilişkiyle sinip gitmeyecek bir arzu. Arzular içerisinde en şiddetli, en karşı konulmaz olanı. Ulaşıldığında kanter içerisinde kalmış çıplak vücudun sırtına ölümün yaklaştığı tedirginliği yaşatacak ölçüde tehlikeli bir arzu. Ancak yıllar önce bir kış gecesi bir bakireye tecavüz ettiğini bilirse tatmin edilmiş olacak bir arzuydu. Bird sarhoşluğun etkisiyle yanmaya başlayan göz bebeklerine güç vererek Himiko'ya sert bir bakış fırlattı. Beyni balon gibi şişmiş, kanla dolmuş gibiydi. Çıkacak yer bulamayan sigara dumanı, sardalya sürüsünü andıran ışıltılarla odada gezindiğinden Himiko sis içerisinde yüzüyormuş gibi görünüyordu. Sarhoşluğun da etkisiyle saflaşmış kuşku dolu gülümsemesiyle Bird'e bakıyordu. Ama aslında gözleri bir şey görmüyordu. Hayallere dalıp giden Himiko'nun vücudunun tamamı bir nebze kilo almış gibiydi. Özellikle pembeleşen yüzü. Bir kez daha Himiko ile o kış gecesi yaşadığım tecavüz oyununu yineleyebilsem diye geçirdi aklından Bird. Fakat buna imkan yoktu. Onunla cinsel ilişkiye girse bile sabah çamaşırlarını değiştirirken bir an gözüne takılan cılız bir serçe yavrusu halindeki cinsel organı ile karısının doğum sonrasında uzun uzun daralan cinsel organı arasında bağlı kalacaktı. Her an ölmek üzere olan bebeğe ulaşacak, gerçek dünyada tüm beklentileri boşa çıkardığı halde, insanların işbirliği halinde bilmezden gelerek hümanizm dedikleri insanoğlunun karmaşık trajedisine saplanıp kalacaktı. Arzunun saflaştırılması şöyle dursun, ufalanıp gitmesinden başka bir şey olmazdı. Bird, viskiyi kafasına dikerek, ılık iç organlarındaki irkilmeyi hissetti. Himiko ile o kış gecesi berbat ettiğim heyecan yüklü cinsel ilişkiyi yeniden canlandırmak için artık boğazını sıkıp onu öldürmekten başka yol olmasa gerek diye geçirdi aklından Bird. İçinde derinlerde bir yerdeki arzu yuvasından çıkıp kanat çırparak uçuşan sesler öldür, cesediyle seviş diye haykırıyordu. Fakat Bird o anki haliyle öylesi bir maceraya kalkışmayacağını biliyordu. Şu an yalnızca o gece Himiko'nun bakir olduğunu öğrendiğim için öfkelendim. O kadar. Bird içine düştüğü karmaşadan dolayı kendini aşağılık hissediyor, o halini reddetmeye çalışıyordu. Ancak o dikenli kırmızımsı siyah deniz kestanesi yok olup gitmek bilmiyordu. Öldürüp cesediyle sevişemiyorsan ondan aşağı kalmayacak ölçüde heyecanlı bir oyunu çıkaracak bir şeyler bul. Fakat Bird kımıldayacak durumda olmadığı gibi anormal ve tehlikeli şeyler konusundaki bilgisizliği karşısında afallamış haldeydi. Üst üste yaptığı hatalar nedeniyle oyundan alınmış bir basketbol oyuncusunun yedek kulübesinde oturup su içmesi gibi bitkin ve kendine kızgın haliyle yüzünü ekşiterek viskisini içti. Artık viskinin ne kokusunu ne de tadını alabiliyordu. Bird, her zaman böyle hızlı ve çok mu içiyorsun? Çay içer gibi. Çay bile sıcakken bu kadar hızlı içilmez. Böyleyim. Hep böyleyim, içki içerken, dedi Bird, çekingen bir ses tonuyla. Eşinle birlikteyken de mi? Niye? Bu kadar içersen birlikte olduğun kadını tatmin edemezsin. Bu bir yana, sen kendin de orgazma zorulaşırsın. Yorgunluktan halsiz düşmüş uzun mesafe yüzücüleri gibi kalbin de yorulur. Alkol yüzünden kadının başının çevresinde hale bile görürsün. Niyetin benimle yatmak mı? Böylesine içmiş haldeyken seninle yatmam. İkimiz için de bir anlamı olmaz. Bird elini pantolonunun cebine sokarak delik kısmına parmağını daldırıp o sıcak ve yumuşak şeye dokundu. Huzurlu huzurlu uyuyan bir fındık faresi gibiydi. İçinde oluşan deniz kestanesiyle tezat oluşturacak şekilde büzüşmüştü. Gördün mü Bird? Dedi. Bird'in hareketini dikkatlice izleyen Himiko, zafer kazanmış kumanda nedasıyla. Ben orgazm olamasam bile Superman gibi çalışır. Senin olmanı sağlarım. O kadar kolay değil benim orgazm olmam. Sen benim o kereste deposunda düz yerde yatarkenki halimi doğru düz tanımsamıyor gibisin. Olsun, benim için o başlangıç ayiniydi. Soğuk, kirli, komik ve sefil bir ayin. O günden beri zorlu mücadelelerle uzun mesafe yarışmayı öğrendim Bird. Cinsel soğukluk yaşamına mı neden oldum? Sıradan bir orgazmı çok çabuk buldum. Orada zemini tırmaladığım tırnaklarımın arasından kereste deposunun tozu toprağı henüz silinmemişken sınıf arkadaşlarımdan birinin yardımıyla. Hep merdiven tırmanır gibi daha güçlü orgazm olmanın peşindeydim Bird. Üniversiteden mezun olduktan sonra yalnızca bununla mı uğraştın? Mezun olduktan sonra değil, öğrencilik sıralarımdan itibaren en önemli uğraşım bu oldu. Şimdi dönüp de geçmişe bakacak olursam usanmış olmalısın. Hayır hayır öyle değil Bird. Bir zaman senin de anlamanı sağlarım. Eğer sen benim cinselliğimi kereste deposundaki olayla belleğine yerleştirmek istemezsen elbette. Öyleyse ben de sana kendi uzun mesafe yarışımda elde ettiklerimi öğreteyim dedi Bird. Tatminsiz civcivler gibi gagalaşmayı keselim. Hadi yatalım. Aşırı alkolüsün Bird. Cinsellikle ilgili tek organ penis mi? Mükemmel orgazm arayan biri için çok ham bir düşünce. Parmakla mı dille mi? Yoksa kör bağırsak gibi uzun müthiş bir organla mı? Ben istemem öyle bir şeyi. Mastürbasyon yapmış gibi hissederim kendimi. Çok açık sözlüsün. Neredeyse gösteriş yapar gibisin dedi Bird yenilgiyi kabullenerek. Üstelik Bird bugün cinsellikle ilgili bir şeyler arzuluyor da değilsin sen. Aksine cinsellikten iğrenir gibi bir halim var. Yatsak bile bacaklarımın arasında diz çöker kurarsın en fazla. İçindeki tiksintiye dayanamayıp karnımın üzerini kahverengi viski ve sarı mide öz suyunla kaplarsın. Daha önce bir kez yaşamıştım aynı deneyimi. Deneyimler insanlara bir şeyler öğretiyor demek. Gözleminde haklısın. Acele etmeye gerek yok, dedi Himiko yumuşak bir ses tonuyla. Öyle aceleye gerek yok. Sanırım çok uzun zamandır gerçekten acele etmemi gerektirecek bir şey çıkmadı karşıma. Çocukluğumda sürekli acele ederdim. Neden acaba? Çocukluk çok çabuk bittiği için olmasın? Doğru. Çocukluğum çabucak bitiverdi. Şimdi babalık yaşındayım. Fakat baba olmak için yeterince hazır değildim. Doğru düzgün bir çocuk sahibi olamadım. Ne zaman sıradan bir baba olabileceğim acaba? Kendime güvenemiyorum, dedi Bert duygusallaşarak. O dediğin konuda hiç kimse kendine güvenemez. Bir sonraki çocuğun sağlam bir çocuk olursa sen de kendine daha fazla baba gibi hissedersin. Geçmişe dönüp baktığında içindeki güven güçlenecektir. Müthişsin. Yaşam erdemi konusunda çok bilgili bir insan olmuşsun, dedi Bert neşelenerek. Benim sana... Sonra Bert uyku karanlığının baskısına artık ancak bir dakika daha dayanabileceğini fark etti. Baktığı her yer salınıyormuş gibiydi. Boş viski bardağını manası varmış gibi bakışlarla inceleyerek bir bardak daha içip içmeyeceğini düşündükten sonra artık 1 mililitre viskiyi bile kaldıramayacağına kanaat etti. Bird'ün elinden kurtulan bardak dizine düştü ve oradan da yere yuvarlandı. Benim sana sormak istediğim bir soru daha var. Bebekken ölen bir insanın öldükten sonraki dünyası nasıl bir yerdir acaba? Diye sordu Bird, ayağa kalkıp kalkamayacağını anlamak için ayaklarına yüklenerek. Eğer varsa mutlaka çok basit bir dünyadır Bird. İyi de benim çok boyutlu uzay savunmaya inanamıyor musun? Senin o çocuğun son uzayında 90 yaşına kadar yaşayacak. Dedi Bird. Ben artık yatıyorum Himiko. Gece oldu mu? Pencereden dışarı bir bakar mısın? Hala gündüz Bird. Yatacaksan benim yatağımda yatabilirsin. Akşam üzeri çıkacağım zaten. Zavallı arkadaşını bir başına bırakıp kırmızı spor arabanda gezmeye mi çıkacaksın? Zavallı arkadaşlar sarhoşken yapılacak en iyi iş onları yalnız bırakmaktır. Aksi takdirde sonradan ikimizin de pişman olacağı işler olabilir. Evet, insanlık erdemiyle ilgili bilmediğin hiçbir şey kalmamış. Peki sabaha kadar MG ile mi dolaşıyorsun? Bazen evet Bird. Uyuyamayan çocukları arayarak dolaşan uyku perisi. Sandman gibi. Bird eğilip doğrularak sanki başka birine aitmiş gibi hissettiği vücudunu son bir hamleyle hasır koltuktan kaldırıp Himiko'nun gelişmiş omzundan destek alarak yatak odasına yöneldi. Kafasının içi güneş gibi alev alev yanarak kızarmıştı. O haldeyken bir an gözlerinin önünden komik bir cüce Disney filmlerinde gördüğü Peter Pan'in perisi gibi ışıltılı zerrecikler saçarak geçip gidiverdi. Bird gördüğü halüsinasyona yüksek sesle güldü. Sonra hemen uykuya daldı. Rüyasında akşam güneşi altındaki şehir meydanından geçen hüzünlü ve karanlık bakışlarla balık gibi ağzı iki yana doğru yırtılmış yeşil pullu adamı gördü. Ama sonunda her şey akşam kızılığında kayboldu. Spor arabanın yola çıkış sesi sonrasında derin bir uyku. Bird gece boyunca iki kez uyandı. İki seferde de Himiko henüz dönmemişti. Bird'ün uyanmasına neden olan pencerenin ardından gelen seslerdi. Kısık ama inatçı ses Himiko, Himiko diyordu. İlk seferki ses bir delikanlıya ait olmalıydı. İkinci kez uyandığında seslenen orta yaşlı bir adamdı. Bird yatakta doğrulup Himiko'nun ona yaptığı gibi perdeyi kaldırarak gelenin kim olduğuna baktı. Küçülmüş gibi dar ama eksiksiz bir takım elbise giymiş, yumurta kafalı, ufak tefek bir adamdı. Bird'ün ay ışığı altında görebildiği kadarıyla biraz utanmış, biraz da kendine kızıyormuş gibi bir hali vardı. Bird perdeyi indirdi ve yan odada viski şişesini bulup kalan viskiden biraz daha içtikten sonra yine kız arkadaşının yatağına döndü. 6. ayrımın sonu, sayfa 83.